Yağmurlu soğuk bir gündü. Mosmor ufukların gerisinden gittikçe yaklaşan top sesleri geliyordu. Konu komşu toplanmış, şayet düşman gelirse ne yapacaklarını indirip kaldırıyorlardı ki kara haber bomba gibi patlamıştı. Plevne düşmüş, Gazi Osman Paşa esir olmuş, sabaha karşı top sesleri dinmiş, kasaba caddelerinden yıldırım gibi geçen düşman süvarileri ortalığı birbirine katmıştı. Yanıyordu, her şey yanıyordu. Kırmızı kiremitli ahşap evler, çitler, tahta perdeler, saçaklar tutuşmuş yanıyor. İnsanlar ölümden, yangından kaçıyorlardı. Anneler kundaktaki çocuklarını bile bırakmışlardı. Yağmurun çamur deryasına çevirdiği o oda korkunç, sonu belirsiz bir göç başlamıştı. Devrilmiş muhacir arabaları, kan içinde kıvranan askerler, can çekişen yaralı beygir, katırlar, çamura saplanmış tüfekler, kadın, erkek, çoluk çocuğun korkuyla büyümüş gözlerinde yanan kasabanın kızıl alevi. Hacer'le ablası da bu sonu belirsiz kaçışın içindeydiler. Hacer 2 yaş büyük ablasının elinden tutmuş, yüzünü bal mumuna dönmüş kızı sürüklüyor, arada da titizleniyordu. Koş be! Anne be! Ne anne ne baba, kim bilir ne olmuşlardı. Düşünecek halde değillerdi. Kaçıyor, yalnız kaçıyorlardı. Bu kaçış bir ara koca boynuzlu öküzlerin çektiği ıslak bir muhacir arabasında devam etti. Tiril tiril titriyorlardı. İncecik entarileri sırılsıklandı. Nereye götürüyorlardı? Hacer'in yüzüne acıyarak bakan o ak sakallı ihtiyar adam kimdi? Bilmiyor, bilemiyor, sormuyor, soramıyordu. Yangınları, ölümü arkalarında bırakmışlardı. Ya babaları, ya anaları, kim bilir? Günlerden sonra bir gün kurşun kubbeleri bol, kocaman bir şehre vardılar. Hacer bu şehrin Edirne olduğunu hala bilmez. Edirne'de eti tırnaktan ayırdılar sanki. Dünyada birbirlerinden başka kimseleri kalmamış iki kardeşi ayırdılar. Ablayı İzmirli bir tüccara evlatlık verdiler. Ağladı, yalvardı. Kardeşimden ayırmayın beni dedi ama dinletemedi. Bileğinden çekip sürüklediler. Hacer ağlamıyor, çatık kaşlarıyla dimdik bakıyor, ablasının sürüklendiği kapıya hırsla bakıyordu. Günler geçti. Hacer geceleri yatağında sessiz sessiz ağlayarak ablasına, babasına, annesine çok üzüldü. Yemek içmekten kesildi ama o kadar. Günün birinde sıra kendisine de geldi. Bir ağza mülazımının kötürüm kızına bakmak için İstanbul'a gönderildi. Çocukluğu, gençliği İstanbul'da, Sultanahmet taraflarında, tahtaları kararmış büyük bir ahşap konağın rutubetli loşluğunda, ağza mülazımının belden aşağı tutmayan hastalıklı kızına bakmak yahut bulaşık, çamaşır yıkayıp tahta silmek, günde birkaç sefer koca konağı süpürmek, varayoğa dayak yemekle geçti. Ağza mülazımının hanımı tedavisi imkansız bir rahim hastalığıyla bir deri bir kemik konağın içinde kupkuru, korkunç bir fırtına gibi eserdi. Geceleri uyku tutmasa, komşularla atışsa, çocuğunun haline her zamandan çok üzülse suç Hacer'indi. Hacer ise bol bol dayak yediği, tırnaklarına kan oturduğu halde içindeki yaşama gücü sönmeyen, sönmek şöyle dursun, dayakla gelişen bir kızdı. Arsız mıydı? Değildi belki. Sadece yaşamak, yükselmek istiyordu. Yaşı 14'ü bulduğu sıralar ne istediğini öğrenmişti artık. Onun da kendine göre bir evi, bir kocası, çocuğu olacaktı. Hatta bir değil birkaç çocuğu. Onları büyütecek, oğullarını okutacak. Oğulları artık hayli yaşlanmış ama dinç, beyi gibi büyük adam olacak, kolalı yaka takacak, kravat bağlayacaktı. Sonra vekil vükala kızlarından birini alacaktı oğluna. Böylelikle yüksek aileler arasına karışacak, hizmetçiliğini unutturmak için de başka şehirlere gidecekti. Vekil vükala fikri konağa arada gelen memur hanımlarının konuşmalarından kafasında yer etmişti. Yoksa bir vekil neydi, vükala kimdi yahut kimlerdi? Bildiği yoktu. Vekil vukala denince ihtiyar beyinin amirleri sanıyordu. Beyinden daha yüksek 2 makam vardı onca. Vekil vukala. Vekil vukalanın üstünde de padişah. Aklında kaldığına göre annesi tarafından padişaha dayanıyordu. Şu halde dişini sıkar, şu sıkıntılı birkaç yılı da atlatırsa sonu ferahtı. Oğlu yetişir, büyür, ayrı bir konak açar, vekil vekala kızlarından biriyle evlenir, kendi de konağın büyük hanımefendisi olurdu. Tabii çifte çifte hizmetçiler, torunlarına dadılar, kabilse lalalar. Hacer bütün bu geniş hayalleri 14-15 yaşlarından itibaren kurmaya başlamıştı. Bu da tesadüf değil, ihtiyar azza mülazımının da rolü olmuştu bunda. Çünkü Hacer'le beyi arasında ta küçüklüğünden beri süregelen bir yakınlık vardı. Belki de kendiliğinden olmuştu bu. Hanımın titizliği Hacer'i nasıl ürkek, çekingen, sonraları öfkeli yapmışsa, yıllardır bu karıyı çekmek zorunda kalan azza mülazımını da karısından soğutmuş, küçücük beslemeye yaklaştırmıştı. Hacer'le beyi aynı bela karşısında birleşmiş iki zavallı gibiydiler. Hanım onları birbirine bağlamıştı. Hacer konağa geldiği sıra bey 30'unda yoktu. Akşam üzerleri çantasını mübaşirle eve yollar, tutardı balık pazarı meydanlarının yolunu. Geç vakte kadar yer, içer, eve geç vakit çakır keyif dönerdi. Hacer en alt katta, mutfağın yanındaki sandık odasında gece yarılarına, bey eve dönünceye kadar sırtüstü uzandığı yatağında uyumadan beklerdi. Bey kapıyı anahtarıyla usulcacık açıp girer, bir kedi sessizliğiyle evlatlık kızın odasına gelirdi. Kızcağızın bütün gün neler çekebileceğini kestirdiği için onunla dertleşir, onu evladı gibi okşar, sever, karısının yanına çok sonra giderdi. İlk zamanlar babaca olan bu okşayıp sevmeler, Hacer büyüdükçe renk değiştirmeye başlamış, kız 15'ine bastığı yılsa aşk halini almıştı. Gençliğinin en ateşli çağlarını hastalıklı, sinirli bir kadınla geçirmek zorunda kalan azza mülazımı, damarlarında hala kurşun hızıyla dolaşan kudretli kanının verdiği coşkunlukla seviyordu kızı. Kız da kızdı. Kaşlar, gözler, ufacık ağız, kalçalar, endam. Beyin geleceği saati gayet iyi bildiği için sanki uyuyormuş da sıcaktan yorgan kaymış gibi bacaklarını en tahrik edecek şekilde açarak yatardı. Bey çılgın gibi gelir, üzerine atlar, başlardı şurasını burasını okşamaya. Kafir kız, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi ama hazların en tatlı, şimdiye kadar tatmadığı en güzelini tadarak uzanır kalır, ses çıkarmazdı. 15'i doldurduğu yılın bir gece yarısı azza mülazımı eve her günden çok daha serhoş geldi. Ta Eminönü'nden beri, hatta dairede bile hiç aklından çıkmayan genç kızın tatlı haliyle ne yapacağını biliyordu. Ne çıkardı? Rezalet için sebep yoktu. Olsa bile bir kolayı bulunurdu. Kapıyı her gün gibi anahtarıyla usulcacık açıp girdi. Merdivenleri çıktı. Genç kız yarı çıplak yatıyordu gene. Kapı arkasından sürgülenmemişti. Hiçbir zaman sürgülenmezdi zaten. Girdi ve çok geçmeden şeytana uydu. Hacer hüngür hüngür ağlayarak ne yapacaklarını sordu. Azza mülazımı henüz hiçbir şey bilmiyordu ama akşamları çantasını verip eve yolladığı mübaşirini gözüne kestirmişti. Az buçuk rüştiyede okumuş, kimsesiz bir mühacirdi. Askerlikten de çok korkuyordu. Öksüz kızla evlenenlerin askerlik yapmayacaklarına dair ortada bir de kanun bulunduğuna göre Hacer, mübaşir İsmail için biçilmiş kaftandı. 3 gün sonra mübaşirle konuştu. Kapıdan çantayı verirken kızı lafa tutup yüzünü görmenin çaresini bulmasını, beğenirse hemen evlenmelerini sağlayacağını amirce söyledi. İsmail kaç vakittir böyle bir şeyi arzulayıp duruyor ama eline geçiremiyordu. Henüz 28'inde güçlü kuvvetli, halim selim bir gençti. Kapı aralığından çantayı uzatırken yere düşürdü. Genç kız yahut kadın eğilip yerden aldı. Yüzü değil, yüklü göğsü, uzun sarı saçlarını bile gördü. Az kalsın çıldıracaktı. Bu muydu alacağı kız? Demek beyi bu kızı ona uygun görmüştü. O değil böyle güzel bir kız, 40'ında bir kadına bile fitti. Beyin ellerine sarılarak öptü, öptü. Bey çok memnun oldu. Düğün masraflarından başka evlerini tutacağını da söyledi. Bir ay içinde konağa yeni bir evlatlı kız bulunmuş, Hacer de evlenip Süleymaniye taraflarındaki iki odalı evine yerleşip hanım olmuştu. Yıllar yılı kafasında yaşattığı bir hayata başladı. Eteklerini beline sokup evine öyle bir sarılış sarıldı ki başta azza mülazımı, komşular filan şaşıp kaldılar. Bu ne temizlik, bu ne tertip terbiye, bu ne evcimenlikti. Tatlı sesiyle pırıl pırıl bir türkü tutturup tahtaları silmeye başlamaz mı? Kuvvetli ayaklarının altında tahtalar memnun, gıcır gıcır gıcırdardı. Fazla eşyaları yoktu ama Hacer gene de her şeyi derli tertipli kullanmasını bilmiş, ortalığı dayamış döşemişti. Haftada 15'te bir konağa gidiyor, hanımının etrafında pervane kesiliyordu. Mahalleliye amcam demişti, azâ mülazım için. Hanım için de yengem. Başka türlü sanmalarına sebep de yoktu zaten. Azâ mülazımı arada hanımıyla geliyordu. Çoklukta yalnız. Komşular hiçbir şeyden şüphelenmiyor, amcan geldi, amcan geliyor diye söz açıyorlardı. Beyefendi balık pazarı meyhanelerini bırakmış, postu Hacer'in evine sermişti. Hacer'in kocası için bu, yani beyefendinin eve gelip gidişi bulunmaz nimetti. Koskoca bir azâ mülazımının yeğenini tutuyordu. Beyin kayırmasıyla zabit katibi olmuştu. Her önüne gelen ondan ricalarda bulunuyor, kayınpederiyle görülecek işlerini zabıt katibi İsmail vasıtasıyla çözümlüyorlardı. Bütün bunlardan başka beyefendi eve sipsivri gelmiyordu tabii. Koynu, koltuğu hediyelerle dolu, meyhanede bıraktığı parayı Hacer'in evine bırakıyor, emektarına elbiselikler de almayı unutmuyordu. Hacer'e karşı aşkı asla sönmemişti. Kırkından sonra azanlar da olduğu üzere alev gittikçe bacayı sarıyor, genç kadının en küçük arzusunu bile emir sayıyordu. Zamanla kadını kocasından kıskanmaya başladı ama zeki Hacer dudak büküyordu. Kocasını sevmiyordu ki hiç. Gerçekten de kocasını hiç sevmemişti. Yalnız kocasını mı, azâ mülazımını da. Birisi kocası, öteki hovardası. Hovardası da değil, aşığı. O kadar. Onun gönlü ise bir sokak ötede oturan, her sabah evin önünden kılıcını sürüye sürüye geçen sarı burma bıyıklı, aslanlar gibi bir topçu subayındaydı. Çıldırıyordu. Adam da farkındaydı. Hatta birinde bir bahaneyle sokakta karşılaşmış, güya genç adamdan kaçmıştı. O günden sonra genç subay için hayatın tadı, anlamı değişti. Sık sık eve gelir oldu. Hemen her gelişinde de arka sokaktaki zabitçinin hanımını annesiyle oturur, ona kendi elceğiziyle sardığı zarif sigaralar ikram eder bulurdu. Hatta pek beğendiğini işittiği için genç subaya bir gün 100 tane sigara sarmış, teneke kutuya doldurmuştu. Akşam eve gelip de sigaraları hazır bulan subay tatlı hayaller kurarak birbiri peşi sıra 15 sigara içmişti. Bir gün acı bir haber. Genç subay tayin edildiği yeni vazifesine gidiyordu. Bu vazife Rumeli'de bir yerlerdeydi. Hacer çılgına döndü. Kendini tutmasa hüngür hüngür ağlayacaktı. Genç subay da ondan geri kalır halde değildi. Ağrı, hayayı bir kenara bırakarak subayı yoldan çevirdi. Kocası henüz gitmişti işe. Ayaküstü neler söylediyse söyledi. Zaten alevli subay hemen razı oldu. 15 gün sonra yeni kocası ve kayınvalidesiyle birlikte Rumeli'ye hareket etti. Zabit katibiyle azâ mülazımı evi Hacer'siz bulunca şaştılar. Sonra kafa kafaya verip bir ağıt tutturdular. Ama Hacer hiçbir zaman dönmedi. Zaten nereye, kiminle gittiğini de bilmiyorlardı. Bilselerdi ne olacaktı? Geri mi çevireceklerdi? Hacer yeni kocasıyla mesuttu. Genç adam da karısının üstüne titriyor, bir dediğini iki etmiyordu. Ortada halli hemen gereken tek mesele genç subayın annesiydi. Hacer, kaynana istemiyorum, anneni kızın yanına gönder. Emrini verince, evet emrini, genç subay itiraz etmedi. Oysa annesini ne kadar da severdi. İhtiyar kadın kadere razı göstererek boyun eğdi. Peki oğlum dedi, Allah sizi mesut etsin. Gitti. Bir yıl, 2 yıl. Genç subay vazife gereği günlerce uzaklaşıyor, genç karısını tek başına bırakıyordu. Gebeydi de, komşulara, daha çok da komşular içinde aklı başında yaşlı kadınlara ricalarda bulunuyor, karısıyla ilgilenmelerini yalvarıyordu. Ama Hacer'in hiç kimseye ihtiyacı yoktu. Bir gün komitecilerin genç kocasını öldürdüklerini işitince hiç şaşmadı, ağlamadı da. Haftasına karnında çocuğu İstanbul yolunu tuttu. Kocasından şehit maaşı da alıyordu. İlkin Süleymaniye'deki eski kocasının evine geldi. Bulamadı. Adam efendisiyle birlikte Anadolu'da bir yerlere gitmişti. Sordu, soruşturdu, aradı, öğrendi yerini. Kendini affettireceğinden emindi. Öyle de oldu. Bir sabah daire kapısında eski karısını gören zabit katibi gözlerine inanamadı ilkin. Sonra çıldıracak kadar sevindi. Hiçbir şey sormadı. İzin aldı, tekrardan bulduğu karısıyla eve gitti. Ona kendi eliyle çay, kahve pişirdi. Yiyecek alıp geldi. Etekleri zil çalıyordu. Kendisini bırakıp kaçmış olması önemli değildi. Geri gelmişti ya. Ertesi gün efendisine müjdeyi verince ihtiyar aza mülazımı da sevinç çığlıkları yaptı. Süleymaniye'de yarıda kalan hayat tekrardan başladı. Aza mülazımı eskiden olduğu gibi gene amca rolündeydi. Soranlara İstanbul'daydı, hava değişimine geldi. Getirttim diyordu. Günler, haftalar, aylar birbiri ardı sıra aktı gitti. Hacer bir zamanlar deli gibi sevdiği, sarışın subaydan peydahladığı oğlunu doğurdu. Oğlan hık demiş babasının burnundan düşmüştü. Onun gibi sarışın, onun gibi kalın kemikliydi. Nüfusa zabit katibinin üzerine ama asıl babasının ismiyle Mazhar diye kaydolundu. Mazhar 1,5 yaşına bastığı yıl yaşlı Aza mülazımını Arabistan vilayetlerinden birine gönderdiler. Zabit katibini de tam tersi, güney illerindeki deniz kıyısı şehirlerden birine. Burada unutulacaklar, zabit katibi yıllar yılı taşıdığı verem illetinden ölecek, 35'inde kara topraklara girerken karısına hiçbir şey bırakmayacaktı.